Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 5. Kaset 2. Yüz Sayfa 183 Aile Kurumuna Teorik Yaklaşımlar A. Fonksiyonalist Yaklaşım Fonksiyonalist yaklaşıma göre ailenin fonksiyonları şu şekilde sıralanabilir. Cinsel davranışları düzenlemek, topluma yeni üyeler kazandırmak, toplumsallaşma. İnsanı insan yapan belirli özelliklerin kazanılması ve topluma uygun davranışlar edinme ile ilgilidir. Bakım ve korunma sağlama, insanların temel gereksinimleri yiyecek, barınma ve bakımdır. Sosyal yerleştirme, aileden bireye kalan sosyal miras ve statü bireye geçerek devamlılık kazanır. Duygusal destek, aile içinde yetişmek, sevgiyle büyümek, sevgi göstermek ve sevgi görmek demektir. Ensest yasası. Bu yasa aile üyelerinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmamalarıdır. Fonksiyonalistler aile içi rollerin karışmasını önlediği için bu yasaya önem verirler. B. Çatışma kuramı. Bu kuram ailenin önemli bir kurum olduğunu kabul eder ancak ailenin içinde geleneksel bir çatışmanın varlığından söz eder. Buna göre kadın sömürülmekte, erkek ise sömürücü bir rol üstlenmektedir. C. Sembolik etkileşim kuramı. Sembolik etkileşimcilere göre aile içerisindeki davranışları anlamak için aile üyeleri arasındaki ilişkilere ve üyelerin bu ilişkileri nasıl anlamlandırdığına bakmak gerekir. Boşanma. Boşanma mevcut normlar ile eşlerin kendi istekleriyle evlilik birliğinin sona ermesidir. Günümüzde boşanma oranlarında artış görülmesinin nedeni bireysel ve toplumsal nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Örneğin bireysel nedenlerin başında erken yaşta evlenmeler gelirken, ekonomik refah dönemlerinin boşanma oranlarını artırması toplumsal bir nedendir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Birbirlerine kan ve evlilik bağı ile bağlı iki veya daha fazla sayıda üyeden meydana gelen gruba ne denir? A. Klan, B. Aile, C. Devlet, D. Evlilik, E. Çehre. Yanıt B. Aile bireylerinin birbirlerine karşı görevleri vardır. 2. Aşağıdakilerden hangisi Murdoch'a göre çekirdek ailenin işlevlerinden biri değildir? A. Cinsel ilişkileri düzenleme, B. Ekonomik dayanışma, C. Üreme, D. Toplumsallaşma, E. Akrabalık. Yanıt E. Çekirdek aile evrensel bir olgudur ve bu evrenselliği yerine getirdiği temel işlevlere bağlıdır. 3. Yapı olarak anne, baba ve evli olmayan çocuklardan oluşan aile aşağıdakilerden hangisidir? A. Geleneksel aile, B. Büyük aile, C. Koruyucu aile, D. Çekirdek aile, E. Birleşik aile. Yanıt D. Çekirdek ailenin en önemli özelliği üyeleri arasında çok yakın ilişkilerin olmasıdır. 4. Erkeğin veya kadının bir tek eşle evliliğine ne denir? A. Poligami, B. Monogami, C. Poliandri, D. Egzogami, E. Endogami. Yanıt B. Çağımızda da geçerli olan evlilik biçimidir. 5. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist yaklaşımda çekirdek ailenin özelliklerinden biri değildir? A. Bakım ve koruma sağlamak, B. Duygusal destek sağlamak, C. Eş seçiminde özgürlük tanımak, D. Topluma yeni üyeler kazandırmak, E. Cinsel davranışları düzenlemek. Yanıt C. Bunun dışında çekirdek ailenin toplumsallaşma, sosyal yerleştirme gibi işlevleri de bulunmaktadır. 6. Grup ilişkilerine göre evlilikte grup üyelerinin dışarıdan evlenmesine ne ad verilir? A. Endogami, B. Matriyarki, C. Poligini, D. Poliandri, E. Egzogami. Yanıt E. Grup içinden evlenmeye de endogami denir. 7. Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafı da reddederek kendi başlarına yaşamayı tercih etmelerine evlilik biçiminde ne ad verilir? A. Egaliteryan, B. Neolokalite, C. Patrilokalite, D. Matrilokalite, E. Bilateral. 8. Her iki tarafında akrabalarının tanındığı ve mirastan pay alma hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Patrilineal, B. Patriyarki, C. Bilateral, D. Matriyarki, E. Neokalite. 9. Karı kocanın aşağı yukarı eşit söz hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A. Egaliteryan, B. Patrilineal, C. C. Matrilineal, D. Patriyarki, E. Matriyarki. 10. Aynı çatı altında yaşayan, ekonomik kaynaklarını paylaşan iki veya fazla neslin bir arada bulunduğu aile aşağıdakilerden hangisidir? A. Birleşik aile, B. Kök aile, C. Geleneksel geniş aile, D. Modern aile, E. Çekirdek aile. Yanıt anahtarı 7B, 8C, 9A, 10C. Ünite 8. Toplumsal tabakalaşma ve değişme. Ünite ile ilgili bilgi. Toplumsal değişmenin temel sayıltılarına ve nedenlerine iyi çalışınız. Giriş. Günümüzde toplumu oluşturan bireylerin bir kısmı daha fazla güç, zenginlik ve prestije sahip iken, büyük bir kısmı bunlardan yoksun kalabilmektedir. İşte bu tür farklılaşmalar toplumsal tabakalaşmanın temelini oluşturmaktadır. Toplumsal tabakalaşma, toplum içinde istenilen ve seyrek olarak bulunan ödüllere, kaynaklara ve ayrıcalıklara ulaşma çabasıdır. Tabakalaşma sistemleri. Tabakalaşma sistemlerini kapalı, yarı açık ve açık sistemler olmak üzere üç başlık altında inceleyebiliriz. Burada kölelik ve kast sistemi kapalı sistemlere zümre, yarı açık sisteme, statü ve sınıf sistemi ise açık sistemlere örnek olarak verilebilir. Şimdi bu sistemleri tek tek inceleyelim. A. Kölelik ve kast sistemi. Bu sistemlerde katmanlar arasındaki sınırlar çok net ve kesindir. Bireyler hangi kasta doğarsa ömür boyu o kastın üyesi olmak zorundadırlar. Aynı şekilde köle doğan kişi de ömür boyu köle olarak kalır. Yani bireyler bu sistemlerde edinilmiş statüye sahiptirler. Kast sistemi günümüzde Güney Afrika'da ve Hindistan'da hala uygulanmaktadır. Örneğin Hindistan'daki kast sistemi şu ana kastlardan oluşur. Brahmanlar, rahipler. Kşatriyalar, soylu, savaşçı, prens ve prensesler. Vaişyalar, tüccarlar, iş adamları ve çiftçiler. Sudralar, köle ve işsizler. Kast dış kimseler ve dokunulmazlar. En kötü ve kirli işleri yapan kişilerdir. Genel olarak kast sistemini diğer tabakalaşma sistemlerinden ayıran iki temel özellik vardır. Bunlar, dinsel bir temele dayalı olması, kast üyelerinin statü devamlılığı bulunmasıdır. B. Zümreler. Kast ve kölelik sistemine nispeten biraz daha esnek bir sistemdir. Avrupa'da feodal dönemde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Zümrelerin özelliği kanunlara dayanması ve hukuksal bir sistem olmasıdır. Avrupa'da feodal dönemde hakim olan şu zümreleri görüyoruz. Kraliyet ailesi, soylular, özgür vatandaşlar, köleler, serfler. Bu sistemde rahipler soylular zümresi içinde yer almıştır. C. Sınıf ve statü sistemi. Günümüz sanayi toplumlarının karakteristik gruplarıdır. Burada din ve geleneklerden ziyade üretim araçlarına sahip olma, makinalaşma ve teknoloji önem kazanmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi sınıf açık bir tabakalaşma sistemidir. Başka bir ifade ile ekonomik gelirini yükselten bireyler farklı sınıflara üye olabilmektedirler. İşte bu sistemin en önemli özelliği budur. Yani insanların hareketliliğine izin verir. Toplumsal tabakalaşma kuramları. A. Karl Marx ve çatışma kuramı. Marx sınıfı bir makro grubun üretim sürecinde belirgin bir mevkiyi işgal etmesi olarak tanımlamaktadır. Marx bu tanımdan hareketle üretim araçlarına sahip olanlar, burjuvazi ve üretim araçlarına sahip olmayanlar, işçiler yani proletarya şeklinde iki sınıf belirlemektedir. İşte toplumların tarihi Marx'a göre bu sınıflar arasındaki mücadelenin tarihidir. Bu mücadelenin temelinde ise burjuva sınıfının işçi sınıfı sömürmesi yatmaktadır. En nihayetinde bunun sebebi ise özel mülkiyettir. Dahrendorf, Marx'ın çatışmalar sosyolojisine yaptığı katkıları şöyle sıralar. Çatışmaların tarihin hareketlendiricisi olduğunu göstermiştir. Her toplumda çatışmaların sürekliliğini ortaya koymuştur. Çatışmaların iki sınıfı zorunlu olarak zıtlaştırdığını söylemiştir. Toplumsal değişmeyi sınıf mücadelesiyle açıklamıştır. Dahrendorf, Marx'tan farklı olarak çatışmaların kaynağını üretim araçlarının eşit olmayan dağılımında değil, otoritenin eşit olmayan dağılımında görür. Yani yöneten ve yönetilenler sınıfı vardır der. B. Fonksiyonalist, görevselci kuram. Bu model Davis ile Moore tarafından geliştirilmiştir. Buna göre toplumsal yaşamda belirli mesleklerin önemi diğerlerinden daha fazladır ve bu meslekler sınırlı sayıda yetenekli insanlar tarafından yerine getirilirler. Toplumun sürekliliği için işte bu meslekleri icra eden kişilerin zenginlik, saygınlık ve daha iyi bir yaşam düzeyi gibi ödüllerle ödüllendirilmesi gerekir. Bu durumun sosyal eşitsizlikleri artıracağı ve toplumsal tabakalaşma olgusunu ortaya çıkaracağı açıktır. Sonuç olarak toplumsal tabakalaşma toplumun sürekliliğinin sağlanabilmesi için fonksiyonel bir zorunluluktur. C. Lenski'nin kuramı. Gerhard Lenski, çatışma kuramı ve fonksiyonalist kuramın sentezini yaparak yeni bir toplumsal tabakalaşma kuramı geliştirmiştir. Lenski'ye göre tabakalaşmanın temelinde artı değer yatmaktadır. Örneğin, avcılıkla geçinen topluluklarda artı değer olmadığı için zengin-fakir ayrımı da yoktu, yani toplumsal tabakalaşmadan söz edilemezdi. D. Max Weber ve toplumsal tabakalaşma. Weber, Marx'ın ekonomik mevkiler üzerinde aşırı durduğunu, ekonomi kadar insanların sahip olduğu saygınlık ve gücün de önemli olduğunu ve bunların farklı bir tabakalaşma sistemi oluşturduğunu savunmaktadır. Weber, çok belirgin olmayan üç tabakalaşma tipi önerir. Bunlar, 1. İnsanların bürokratik statülerinin farklılığı sonucu ortaya çıkan siyasal güçler hiyerarşisi, 2. Ekonomik gücün farklılığına dayanan toplumsal sınıflar hiyerarşisi, 3. İnsanların sahip oldukları statülerin çeşitliliği veya benzerliği ile ortaya çıkan toplumsal statüler hiyerarşisi. Global tabakalaşma. Tabakalaşma sadece toplum içindeki bireyler arasında değil, ülkeler arasında da söz konusudur. Ülkeler arasındaki tabakalaşma da toplumsal tabakalaşma gibi üç temele dayanmaktadır. Güç, mal ve mülk sahipliği, prestij. Buradan hareketle dünya ülkeleri yüksek düzeyde endüstrileşmiş ülkeler, endüstrileşmekte olan ülkeler ve en az endüstrileşmiş ülkeler olarak üçe ayrılmaktadır. Toplumsal hareketlilik, mobilite. İnsanların farklı toplumsal seviyelerdeki veya mevkilerdeki hareketine toplumsal mobilite, hareketlilik denir. İki tür hareketlilikten söz etmek mümkündür. Bunlar, A. Değişebilir hareketlilik, bireylerin hiyerarşik kademelerindeki yerlerinin değişmesiyle ortaya çıkan statü farklılaşmalarını içerir. B. Yapısal hareketlilik, ekonomik yapının değişmesiyle ortaya çıkan statü farklılaşmalarını içerir. Örneğin, ekonomik genişleme dönemlerinde daha az vasıflı ya da vasıfsız insanların iş bulabilmesi gibi. Toplumsal değişme. Toplumsal değişme en genel anlamda toplumun yapısının, kültürünün ve toplumsal davranışlarının zaman içinde farklılaşmasıdır. Değişmeyi toplumsal yapının farklılaşması olarak da tanımlayabiliriz. Toplumsal yapı, toplumsal kurumların belirlediği toplumsal ilişkilerden meydana gelen bir bütündür. Dolayısıyla toplumsal değişmede söz konusu bu ilişkilerin değişmesi ya da farklılaşmasıdır. Toplumsal değişmenin temel sayıltıları. Bu sayıltılar 5 başlık altında toplanabilir. Değişme doğal bir süreçtir. Değişme kaçınılmazdır. Değişme gereklidir. Değişme süreklidir. Değişme benzerlikler gösterir. Toplumsal değişmenin nedenleri. A. Dış etmenler. 1. Çevresel etmenler. Bunlara coğrafi etmenler de denilebilir. Örneğin deprem, su baskını, iklim değişimi nüfus arasındaki ilişkileri değiştirir. 2. İstila. İstilacı toplumlar, istila ettikleri toplumun insanlarını kendi kültürünü benimsemeye zorlayabilirler. 3. Kültürel temas. Farklı kültüre sahip bireylerin birbiriyle teması sırasında bilgi, teknik vesaire alışverişi olur. 4. Yayılma. Kültürü oluşturan maddi ve manevi öğelerin toplumdan topluma yayılmasını ifade eder. B. İç etmenler. 1. Keşifler ve icatlar. Keşifler ve icatlar sonucu teknolojinin gelişmesi insan ilişkilerini, yani toplumsal yapıyı değiştirmektedir. 2. Nüfus hareketleri. Örneğin aşırı nüfus artışı açlık, kıtlık ve savaş gibi sorunlara neden olmaktadır. 3. Teknoloji. Teknoloji toplumu 5 yönden etkilemektedir. Mevcut teknolojinin değişimi, siyah-beyaz TV'nin yerini renkli TV'nin alması gibi. Toplumsal organizasyonların değişimi, her işin emek gücüyle yapıldığı aşamadan birçok işin robotlar tarafından yapıldığı bir organizasyon aşamasına gelinmiştir. 4. İdeolojik değişimler. Teknolojik gelişmeler kapitalizmi savunanların görüşlerini pekiştirmiş, yeni ideolojilerin doğmasına neden olmuştur. 5. Değerlerin değişimi. Örneğin insanların kürk palto giymesi artık hoş karşılanmamaktadır. Çünkü doğaya ve hayvanlara verilen değer artmıştır. 6. Toplumsal ilişkilerin değişimi. Örneğin annenin ve babanın ev ortamından uzakta uzun saatler çalışması, aile düzenlerini etkilemekte, bu da ilişkileri değiştirmektedir. Modernleşme ve toplumsal değişme. Modernleşme az gelişmiş ülkelerin sanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkelere benzeme sürecidir. Dolayısıyla modernleşmede bir hedef vardır ve ulaşılması düşünülen nokta belirlidir. Oysa toplumsal değişme bir değer yargısı taşımaz. Einstein'a göre sosyal-kültürel değişme ile ilgili olan modernleşmenin iki önemli yönü vardır. 1. Mobilite, hareketlilik süreci. 2. Sosyal farklılaşma. Modernleşme üç temel kavramla yakından ilgilidir. Laiklik, endüstrileşme ve kentleşme. Ünite ile ilgili sorular. 1. Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, kaynaklara ve imtiyazlara ulaşma çabasına ne ad verilir? A. Toplumsal değişme, B. Toplumsal sınıf, C. Toplumsal dinamik, D. Toplumsal tabakalaşma, E. Toplumsal evrim. Yanıt D. Günümüzde bütün üyelerin eşit olduğu toplumlara rastlamak zordur. Modern toplumların hepsi tabakalaşmış toplumlardır. 2. Bireyin içinde bulunduğu pozisyonu her zaman değiştirme imkanına sahip olduğu tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık sistem, B. Kapalı sistem, C. Yarı açık sistem, D. Yarı kapalı sistem, E. Kast. Yanıt A. Açık sisteme örnek olarak sınıf ve statü sistemini verebiliriz. 3. Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin genel özelliklerinden biridir? A. Geleneklere dayalı olma, B. Saygıya dayalı olma, C. Sınıf mücadelesine dayalı olma, D. Değişime dayalı olma, E. Dine dayalı olma. Yanıt E. Kast sistemini diğer tabakalaşma sistemlerinden ayıran iki temel özellik dine dayalı olma ve statü sürekliliğidir. 4. Marx'a göre sınıflar arası mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Otorite ilişkilerinin zayıflaması, B. Özel mülkiyet, C. Tüketim sürecinin artması, D. Yetenekli iş gücünün azlığı, E. Fakir ve zengin arasındaki farklılığın artması. Yanıt B. Özel mülkiyet hakkı toplumdaki bazı bireylerin üretim araçlarına sahip olmasına imkan sağlamakta ve bunlar ekonomik açıdan toplum içinde çok daha iyi konuma gelebilmektedirler. 5. Toplumsal çatışmanın kaynağını otoritenin eşit olmayan dağılımında gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A. Marx, B. Dahrendorf, C. Weber, D. Kingsley, E. Moore. Yanıt B. Dahrendorf'a göre toplumda yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki sınıf vardır. 6. Tabakalaşmanın toplumun varlığının korunabilmesi için zorunlu olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A. Fonksiyonalist yaklaşım, B. Çatışma yaklaşımı, C. Lenski yaklaşımı, D. Büyüme yaklaşımı, E. Dinamik yaklaşım. 7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel sayıtlarından biri değildir? A. Değişme doğaldır, B. Değişme kaçınılmazdır, C. Değişme süreklidir, D. Değişme farklılıklar gösterir, E. Değişme gereklidir. 8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye neden olan dış etmenlerden biri değildir? A. İstila, B. Keşifler, C. Kültürel temas, D. Çevresel etmenler, E. Yayılma. 9. Toplumun kültürünün, yapısının ve toplumsal davranışların zaman içinde farklılaşmasına ne ad verilir? A. Toplumsal hareketlilik, B. Toplumsal mobilite, C. Toplumsal değişme, D. Toplumsal yapı, E. Toplumsal kontrol. 10. Lenski tabakalaşmayı hangi kavrama bağlı olarak tanımlamaktadır? A. Artı değer, B. Prestij, C. Güç, D. Otorite, E. Çatışma. Yanıt anahtarı 6A, 7D, 8B, 9C, 10A. Ünite 9. Suç, kuramsal yaklaşımlar ve suç türleri. Ünite ile ilgili bilgi. suç ile ilgili kuramsal yaklaşımları ve suç türlerini iyi öğreniniz. Suç nedir? En yalın biçimde toplumsal normlara uymayan davranışlara sapkın davranış ya da suç adı verilir. Burada şu ayrıma dikkat etmek gerekir. Bir davranışın suç olabilmesi için toplum tarafından o şekilde tanımlanması gerekir. Örneğin alkol kullanmak bazı ülkelerde suç iken bazı ülkelerde teşvik bile edilebilmektedir. Toplumsal kontrol. Bireylerin davranışlarını düzenleyen ve denetim altına alan, uyumlarını sağlayan sisteme toplumsal kontrol denir. Toplumsal kontrol içsel ve dışsal kontrol şeklinde olabilir. İçsel kontrol toplumsallaşma süreciyle ilgilidir. Yani bireylerin toplumsal yaşantıya uygun ve uygun olmayan davranışları öğrenmesiyle ilgilidir. Örneğin bireyler burada hırsızlık yapmanın, yalan söylemenin vesaire kötü olduğunu öğrenirler. Dışsal kontrol ise bireyin dışında yer alan ve onu belirli davranışlara zorlayan bir sistemdir. Genellikle de ceza ve ödül olarak ortaya çıkar. Kısaca sapkın davranışları yani suçu başarısız bir toplumsallaşma sürecinin sonucu olarak görebiliriz. Kuramsal gelişmeler. A. Biyolojik ve psikolojik kuramlar. Sosyobiyologlar ve psikologlar suçu insanın kendi içinde olan nedenlerle açıklamaya çalışmışlardır. Toplum bilimciler ise suçu bireyin dışında bulunan yani onun çevresinde bulunan unsurlarla açıklamışlardır. B. Sosyolojik kuramlar. Sapkın davranışları açıklamaya yönelik belli başlı 4 sosyolojik kuramdan söz edebiliriz. 1. Kültürel iletişim kuramı. Kuram sapkın davranışların insanların birbirleriyle etkileşimleri sonucu öğrenildiğini savunmaktadır. Buna göre insanlar toplumda sapkın davranışlarda bulunan kişilerle kurdukları iletişim sonucu bir süre sonra kendileri de sapkın davranışlarda bulunabilmektedirler. 2. Yapısal baskı kuramı. Fonksiyonalist kuramcılar suçu yani sapkın davranışları toplumun düzenliliği açısından olumlu görmektedirler. Örneğin cinayet işleyen birisine verilen ceza, hırsızlık yapana verilen ceza normal davranışı tanımlamak için gerekli olmaktadır. Bu kuram suçların bireyler üzerinde oluşan baskılar sonucu ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Temsilcileri Durkheim ve R. Merton'dur. 3. Kontrol kuramı. Bu kuram suçu toplumsal kontrolün zayıflamasının bir sonucu olarak görmektedir. Bu kurama göre özellikle de alt sosyoekonomik düzeydeki topluma bağlılığı yüksek olmayan insanlarda suç daha yoğun olarak ortaya çıkar. 4. Tanımlama, etiketlendirme kuramı. Tanımlama kuramına göre bir bireyin suçlu sayılabilmesi başkaları tarafından suçlu olarak görülmesine bağlıdır. Yani sapkın davranışlar birey ve grup arasındaki bir takım karakteristiklerle değil, suç işleyen birey ile suç işlemeyen birey arasındaki etkileşim süreciyle açıklanmaktadır. Suçların sınıflandırılması. Suç ceza hukukunun ihlaliyle ortaya çıkan ve devletin mahkemeleri tarafından belirli bir biçimde cezalandırılan fiillere ya da davranışlara denir. Sosyologlar suçları, sapkın davranışları 5 temel kategoriye ayırmaktadırlar. 1. Şiddet ve adam öldürme ile ilgili suçlar. En çok korkulan ve en ağır biçimde cezalandırılan suçlardır. 2. Mala karşı işlenen suçlar. Burada suçlunun başkasına ait olan bir malı çalması veya ona zarar vermesi söz konusudur. 3. Mağduru olmayan suçlar. Burada işlenilen suçun mağduru suçu işleyen kimsedir. Kumar oynama, fahişelik, uyuşturucu kullanma buna örnek gösterilebilir. Kontrol edilmesi en zor olan suçlardır. 4. Organize suçlar. Bir grup tarafından işlenen her türlü suçları içermektedir. 5. Profesyonel suçlar. Bunlar kasa hırsızlığı, üç kağıtçılık, yan kesicilik, kiralık katillik gibi profesyonel olarak işlenen ve bir meslek olarak icra edilen kanun dışı etkinliklerdir. Terör ve suç. Jenkins, terörü güç ve şiddet kullanarak bir korku ve panik ortamı yaratmak olarak tanımlamaktadır. Ancak terörün kesin bir tanımını yapmak, sınırlarını çizmek oldukça güçtür. Günümüzde üç tür terörden söz etmek mümkündür. A. Devlet terörizmi, hükümetlerin kendi vatandaşlarına baskı uygulayarak onları sindirme çabasıdır. B. Politik terörizm, hükümetleri devirmek amacıyla yapılan savaştır. Örneğin İrlanda Cumhuriyet Ordusu, IRA, İspanya'da baskı örgütü gibi. C. Güçlendirilmiş terörizm, terör gruplarının yerli halka baskı uygulayarak onların devletle işbirliğini önlemeye yönelik çabalarıdır. Teröristler genelde şu üç tür eylem ve suçları işlemektedirler: suikast, ayrım gözetmeksizin bombalama ve öldürme, soygun, adam kaçırma, hapiste olan arkadaşlarını serbest bıraktırmak için eylemde bulunma, uçak kaçırma. Suçun bir toplumda yarattığı olumsuz sonuçlar. Suçun bir toplumda yarattığı olumsuz sonuçları şu şekilde özetleyebiliriz: toplumsal düzenin bozulması, norm ve değerlerin çatışması, suçların artışı norm ve değerlerin etkinliklerinin azalmasına ve bunlardan şüphe duyulmasına yol açar. Kaynakların başka alanlara aktarılması, sapkın davranışları önlemek amacıyla birçok ülke önemli miktarda kaynak kullanmaktadır. Güvenin azalması, bireyler arasında güven azalır. Bunun sonucunda toplumsal düzen bozulmaya, huzursuzluklar ve baskılar artmaya başlar. Türkiye'de suç ve suçluların genel özellikleri. Suç 22-29 yaş grubunda yoğunlaşıyor. Adam öldürme ve kız kaçırma kırsal kesimin suçu olma özelliğini gösterir. Kamu ahlakı ve aile düzenine karşı ve bireye karşı suçlar 1975'ten 1980'e kadar önemli artış göstermiş. 1975 yılı karşılaştırıldığında bu suçlardaki artışlar daha büyük boyutlara ulaşmıştır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Toplumsal normlara uymayan davranışlara ne ad verilir? A. Sapkın davranış, B. Ahlaki olmayan davranış, C. Davranış bozukluğu, D. Antisosyal davranış, E. Normal olmayan davranış. Yanıt A. Sapkın davranış ya da suç denir. 2. İnsanların davranışlarını kontrol altına alan ve düzenleyen, uyumlarını sağlayan sisteme ne ad verilir? A. Toplumsal yapı, B. Toplumsal kontrol, C. Toplumsal hareketlilik, D. Toplumsal tabakalaşma, E. Toplumsal değişme. Yanıt B. Kontrol içsel ve dışsal kontrol olmak üzere iki mekanizma ile gerçekleştirilir. 3. Sapkın davranışların insanların birbirleriyle etkileşimleri sonucu öğrenildiğini ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapısal baskı kuramı, B. Kontrol kuramı, C. Tanımlama kuramı, D. Kültürel iletişim kuramı, E. Psikolojik kuram. Yanıt D. Bu kurama göre birey sapkın davranışlar gösteren biriyle arkadaşlık kurar ve sonunda kendisi de bu tür davranışlarda bulunmaya başlar. 4. Sapkın davranışların bireyler üzerinde oluşan çeşitli baskılar sonucu oluştuğunu ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapısal baskı kuramı, B. Kontrol kuramı, C. Kültürel iletişim kuramı, D. Tanımlama kuramı, E. Biyolojik kuram. Yanıt A. Bu kurama göre örneğin fakirlik suçluluğu teşvik etmektedir. Çünkü bireyin üzerinde fakirliğin baskısı vardır. 5. Yan kesicilik, kiralık katillik, kasa hırsızlığı gibi suçlar hangi çeşit suçlara örnektir? A. Profesyonel suçlar, B. Mağduru olmayan suçlar, C. Organize suçlar, D. Mala karşı işlenen suçlar, E. Şiddet ve adam öldürme ile ilgili suçlar. Yanıt A. Bu kişiler söz konusu suçları profesyonel bir şekilde bilinçli olarak işlemektedirler. 6. Aşağıdakilerden hangisi suçun olumsuz fonksiyonlarından biri değildir? A. Toplum düzeninin bozulması, B. Kaynakların başka alanlara aktarılması, C. Norm ve değerlerin çatışması, D. Güvenin azalması, E. Hoşnutsuzlukların başka alanlara aktarılması. 7. Kontrol edilmesi en güç suçlar aşağıdakilerden hangisidir? A. Organize suçlar, B. Profesyonel suçlar, C. Mağduru olmayan suçlar, D. Mala karşı işlenen suçlar, E. Şiddet ve adam öldürme ile ilgili suçlar. 8. Terör gruplarının yerel halka baskı uygulayarak onların devletle işbirliğini önlemek amacıyla uyguladıkları teröre ne ad verilir? A. Devlet terörizmi, B. Politik terörizm, C. Güçlendirilmiş terörizm, D. Global terörizm, E. Baskı terörizmi. 9. Sapkın davranışları birey ve grup arasındaki ilişkilerle değil, sapkın davranış gösteren bireyle göstermeyen birey arasındaki bir etkileşim süreciyle açıklayan kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Tanımlama kuramı, B. Evrim kuramı, C. Kültürel iletişim kuramı, D. Yapısal baskı kuramı, E. Kontrol kuramı. 10. Uyuşturucu kullanma, fahişelik, kumar oynama gibi suçlar hangi tip suçlara örnektir? A. Organize suçlar, B. Profesyonel suçlar, C. Mağduru olmayan suçlar, D. Şiddet ve adam öldürme, E. Mala karşı işlenen suçlar. Yanıt anahtarı 6E, 7C, 8C, 9A, 10C. Ünite 10. Teknoloji ve çevre. Ünite ile ilgili bilgi. Bilimin normlarını ve teknolojinin doğal çevreye etkilerini iyi öğreniniz. Bilim ve teknoloji. Günlük dilde bilim ve teknoloji sözcükleri birbirinin yerine oldukça sık kullanılır. Fakat ikisi aynı şey değildir. Bilim, bilginin sistematik bir biçimde elde edildiği süreci ifade eder. Teknoloji ise elde edilen bilginin ister bilimsel olsun, ister bilimsel olmasın günlük yaşamda uygulanmasıdır. Bu anlamda ok ve yay, ateş yakmak birer teknolojidir. Dolayısıyla teknolojinin bilimden daha uzun bir geçmişi vardır. Bilimin normları. Robert Merton, bilimsel araştırmalarla ilgili olarak 4 temel normdan bahsetmektedir. Bunlar, 1. Evrensellik, bilimsel bulguların uluslararası geçerliliği vardır. Yani kimin bulduğu önemli değildir. 2. Toplumculuk, bilimin bütün bilim toplumlarında uygulanabilirliğini, yani herkesin kullanımına açık olduğunu ifade eder. 3. Organik bir şüphecilik. Bilim adamının taşıması gereken önemli özelliklerden bir tanesi şüpheci olmasıdır. Bilim adamı doğruluğu ispatlanana kadar şüpheciliğini sürdürür. 4. Diğer kamlık. Bilim adamı araştırmalarını kendi menfaati için değil, başkaları da sonuçlarından yararlansın diye yapar. Teknoloji ve yol açtığı sorunlar. Endüstri devriminden beri olumlu karşılanan teknoloji, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya atılan atom bombardımanından sonra olumsuz yönleri ile de incelenmeye başlamıştır. Örneğin her yeni teknoloji bir takım sorunları çözerken beraberinde başka sorunlar da getirmektedir. Alvin Weinberg buna teknolojik bağlılık adını vermektedir. Doğum kontrol haplarının aile planlamasına yardımcı olmasının yanı sıra evlilik dışı ilişkileri arttırması ve bunun sonucunda ortaya çıkan yeni sorunlar bu duruma bir örnektir. Teknolojinin yarattığı bir diğer sorun ekonomik dengesizliklere yol açmasıdır. Örneğin robotların kullanımının artması insan gücüne olan gereksinimi azaltmıştır. Teknolojiye aşırı güvenin sonucu ortaya çıkan uçak kazaları, otomobil kazaları, nükleer kazalar gibi felaketler ise başka bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde birçok sosyolog teknolojinin toplumsal değişmede önemli bir itici güç olduğunu belirtmektedir. İşte bu duruma teknolojik determinizm denilmektedir. Teknoloji ve sosyal çevre etkileşimi. A. Kitle iletişim araçları. Kitle iletişim araçları kitap, gazete ve mecmua gibi yazılı olabileceği gibi radyo, televizyon ve video gibi elektronikte olabilir. Televizyon günümüzde gürültülü bir araç olması nedeniyle kitle iletişim araçları içinde en çok etkili olanıdır. B. Bilgisayar teknolojisi ve etkileri. Son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişen bilgisayar teknolojisi, birçok yararının yanı sıra sakıncalı durumları da beraberinde getirmiştir. Bunlar, bilgisayarların sanayide kullanılmasının ilk etkisi birçok işin ortadan kalkmasıyla işten çıkarılan işçiler üzerinde olmuştur. Bilgisayarlar hukuki alanda bir boşluk doğurmuştur. Örneğin bilgisayar suçu diye yeni bir kavram çıkmış ancak hukuk burada yetersiz kalmıştır. Bilgisayarlar toplumda bir kültür boşluğuna da neden olmuşlardır. Örneğin bunların iş yaşamında kullanılması uzun yıllar almıştır. C. Genetik mühendisliği. Genetik mühendisleri daha çok bakteriler üzerinde çalışarak tıbbi ilaçlar üretmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmalar sonucunda birçok olumlu sonuç alınmıştır. Ancak zararlı bitkileri öldürmek amacıyla geliştirilen birçok maddenin bilinçsiz kullanım nedeniyle çevreyi kirletmesi örneğinde olduğu gibi olumsuz sonuçları da olabilmektedir. D. Biyotıp ve etkileri. Tıp alanındaki hızlı ilerlemeler de beraberinde birçok sorun getirmektedir. Bunun en çarpıcı örneği suni döllenme yoluyla meydana gelen doğum olaylarında yaşanmaktadır. Yani dünyaya yeni gelen çocuğun hususi statüsü sorun olabilmektedir. Teknolojinin doğal çevreye etkileri. Ekoloji, canlılarla çevresi arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Ekolojistler bu ilişkiyi açıklayabilmek için bir takım kavramlar kullanırlar. Nüfus, belirli bir bölgede yaşayan bir türün veya organizmanın bütün üyeleridir. Topluluk, çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşadığı veya bulunduğu yerdir. Ekosistem, topluluk ve fiziksel çevreden oluşur. Ekosfer, farklı bölgelerdeki ekosistemlerin hava ve su hareketleriyle birbirlerine bağlanmasına global ekosistem veya ekosfer adı verilir. Ekolojinin dört temel yasası vardır. Birinci yasa, her şeyin birbiriyle ilişkili olmasıdır. İkinci yasa, doğa her şeyi en iyi bilir ve en iyisini yapar. Üçüncü yasa, hiçbir artık ekosistemde kaybolmaz, mutlaka bir yere gider. Dördüncü yasa, hiçbir şey ücretsiz değildir. Örneğin doğaya verilen bir zararın muhakkak bir bedeli olacaktır. Teknolojik ilerlemeler, çevre kirliliği ve kaynakların aşırı tüketimi gibi iki sorunu beraberinde getirmiştir. A. Çevre kirliliği ve nedenleri. Çevre kirliliğine neden olan faktörleri şöyle sıralayabiliriz. Kirliliğin temelinde endüstrileşme yatmakta, bu da insanlara yeni iş imkanları yaratmaktadır. Dolayısıyla temiz bir çevre ile işsizlik arasında istenilmeyen bir tercih zorunluluğu doğmaktadır. Kirlilik etkilerini hemen göstermemekte, belli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır. Böylece de kamuoyunun bu durumdan haberi olmamaktadır. Kirliliğin kontrolü uluslararası bir koordinasyonu gerektirmektedir. Kirliliği önleme çabaları çok maliyetli ve teknik açıdan karmaşıktır. Nitekim kirliliğin belki de en önemli sebebi budur. 1. Su kirliliği. Su kirliliğine neden olan faktörleri şöyle sıralayabiliriz. En önemli neden endüstriyel artıklardır. Elektrik üretme termoelektrik santralleri, kimyasal gübre üreten fabrikaların artıkları, toprak erozyonu. 2. Hava kirliliği. Hava kirliliğinin sonuçları şunlardır. Ozon tabakasının delinmesi, asit yağmurları, iklim değişiklikleri. Bunun dışında teknoloji sadece havayı kirletmemekte, uzayı da kirletmektedir. Bugün uzayda bozuk uydu, roket, patlayan uzay araçlarının parçaları gibi 15 binden fazla cisim bulunmaktadır. B. Kaynak tüketimi. Dünyada azalan kaynaklardan en önemlisi tatlı su kaynaklarıdır. Türlerin yok olması. Gelecekte yalnızca bitkiler ve hayvanlar için değil, belki de insanlığı ortadan kaldıracak en zararlı tehlike termonükleer savaş teknolojisidir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Elde edilen bilginin günlük yaşamda kullanılması veya uygulanmasına ne ad verilir? A. Toplum, B. Teknoloji, C. Bilim, D. Kuram, E. Araştırma. Yanıt B. Teknolojide kullanılan bilginin bilimsel olmasının ya da olmamasının önemi yoktur. 2. Aşağıdakilerden hangisi bilimin normlarından biri değildir? A. Şüphecilik, B. Çevrecilik, C. Toplumculuk, D. Diğerkamlık, E. Evrensellik. Yanıt B. Çevrecilik bilimin normlarından biri değildir. 3. Bilim adamının araştırdığı şeyi kendisine fayda için değil, başkalarını düşünerek sonuçlarından başkaları da yararlansın diye yapması bilimin hangi normu ile ilgilidir? A. Evrensellik, B. Toplumculuk, C. Diğerkamlık, D. Organik şüphecilik, E. Hiçbiri. Yanıt C. Bilimde amaç bireysellik değildir. Önemli olan kaydedilen gelişmelerdir. 4. Kitle iletişim araçları içinde en etkileyici olanı hangisidir? A. Radyo, B. Sinema, C. Kitap, D. Televizyon, E. Video. Yanıt D. Televizyon görüntüsel izlenimiyle en etkili olan kitle iletişim aracıdır. 5. Bilgisayar teknolojisinin endüstride kullanımının ilk yansıyan olumsuz sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Yorgunluk, B. İş kazalarının artışı, C. İşten çıkarılan personel, D. Düşük verimlilik, E. Aşırı korku. Yanıt C. Özellikle robotların kullanımındaki yaygınlaşma işçi sayılarında azalmaya yol açmıştır. 6. Canlılarla çevresi arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Genetik, B. Ekosfer, C. Ekoloji, D. Ekosistem, E. Sosyoloji. 7. Su kirliliğinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Toprak erozyonu, B. Petrol tankerlerinden sızan artıklar, C. Termoelektrik santralleri, D. Endüstriyel artıkların sulara boşaltılması, E. Gübre fabrikalarının artıkları. 8. Aşağıdakilerden hangisi teknolojiye aşırı biçimde güvenin yarattığı sorunlardan biridir? A. Uyuşturucu kullanımının artması, B. Savaşların artışı, C. İnsanların işten çıkarılması, D. Her yıl artan kaza ve felaketler, E. Gecekonduların artması. 9. Dünyanın farklı bölgelerindeki ekosistemlerin hava ve su hareketleri ile birbirlerine bağlanmasına ne ad verilir? A. Topluluk, B. Ekoloji, C. Ekosfer, D. Ekosistem, E. Teknoloji. 10. Aşağıdakilerden hangisi ekolojinin kanunlarından biri değildir? A. Her şey birbiriyle ilgilidir. B. Hiçbir şey bedava değildir. C. Doğa her şeyi en iyi bilir. D. Bazı artıklar ekosistemde kaybolabilir. E. Hiçbiri. Yanıt anahtarı 6C, 7D, 8D, 9C, 10D. Ara deneme sınavı. 1. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden biri değildir? A. Objektiflik, B. Tekrar, C. Açıklık, D. Sınırlılık, E. Esneklik. 2. Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir? A. Güvenilirlik, B. Geçerlilik, C. Esneklik, D. Basitlik, E. Doğruluk. 3. Örgüt sosyolojisi, sosyal psikoloji, psikoloji, iş idaresi ve ekonomi gibi birçok sosyal bilimin çeşitli düzeylerde kurdukları ilişkileri kapsayan ve bu ilişkilerden bir senteze ulaşmaya çalışan sosyoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgi sosyolojisi, B. Ekonomi sosyoloji, C. Sanayi sosyolojisi, D. Köy sosyolojisi, E. Eğitim sosyolojisi. 4. Toplumu organize olmuş, düzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak gören kuram aşağıdakilerden hangisidir? A. Çatışma kuramı, B. Etkileşimcilik kuramı, C. Fonksiyonalist kuram, D. Yapısalcı kuram, E. Hiçbiri. 5. İbni Haldun'un bir sosyoloji kitabı niteliği taşıyan eserinin adı nedir? A. Mukaddime, B. Sosyal sistemler, C. Umumi tarih, D. Toplumların doğası, E. Kapital. 6. İş bölümünün toplumsal bir olgu olduğunu ve bu yüzden başka bir toplumsal olguyla açıklanması gerektiğini söyleyen sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A. M. Weber, B. K. Marx, C. A. Comte, D. H. Spencer, E. E. Durkheim. 7. Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statü değildir? A. Doktor, B. Ekonomist, C. Anne, D. Öğrenci, E. Yaşlı. 8. En az iki kişiden meydana gelen benzer değer ve beklentilere sahip olan kişilerin düzenli etkileşimleri ile ortaya çıkan yapıya ne ad verilir? A. Aile, B. Grup, C. Toplum, D. Organizma, E. Cemiyet. 9. İlk defa sınıfların belirginleşmeye başladığı toplum türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Tarım toplumları, B. Tarım öncesi toplumlar, C. Avcılık ve toplayıcılık toplumları, D. Endüstriyel toplumlar, E. Göçebe toplumlar. 10. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir? A. Değerler, B. İnançlar, C. Ahlak kuralları, D. Kitaplar, E. Gelenekler. 11. Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşan ancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değer, norm ve yaşam biçimleri olan gruplara ne ad verilir? A. Karşıt kültür, B. Alt kültür, C. Popüler kültür, D. Fakirlik kültürü, E. İdeal kültür. 12. Aşağıdakilerden hangisi başkalarının kültürünü bireyin kendi açısından değerlendirmesi olarak tanımlanabilir? A. İdeal kültür, B. Kültürel birleşme, C. Etnosentrizm, D. Kültürel relativizm, E. Alt kültür. 13. İnsanın kendine uygun davranışları öğrenmesi ve bunu gelecek kuşaklara aktarması sürecine ne ad verilir? A. Kültürel relativizm, B. Etnosentrizm, C. Toplumsallaşma, D. Toplumsal değişim, E. Kültürleşme. 14. İnsan yaşamında en önemli ve ilk toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A. Okul, B. Aile, C. Arkadaş grupları, D. Çalışma ortamı, E. Din. 15. Ayna benlik kavramı kim tarafından geliştirilmiştir? A. G. H. Med, B. C. H. Coli, C. K. Davis, D. R. Merton, E. S. Freud. 16. Aşağıdakilerden hangisi grup tanımına girer? A. Aile, B. Sinemadaki seyirciler, C. Mağazada kasada sıra bekleyen müşteriler, D. Kırmızı ışıkta bekleyen yayalar, E. Otobüs durağındaki kişiler. 17. Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruplar arasında yer almaz? A. Şirketler, B. Sendikalar, C. Birlikler, D. D plak şirketleri E oyun grubu. 18. Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiği, örnek aldığı gruplara ne ad verilir? A iç grup, B dış grup, C birincil grup, D ikincil grup, E referans grubu. 19. Aşağıdakilerden hangisi Murdoch'a göre çekirdek ailenin işlevlerinden biri değildir? A. Ekonomik dayanışma, B. Üreme, C. Toplumsallaşma, D. Dinsel ilişkileri düzenleme, E. Duygusal destek. 20. Grup ilişkilerine göre evlilikte grup üyelerinin grup içinden evlenmesine ne ad verilir? A. Monogami, B. Poliandri, C. Endogami, D. Patriyarki, E. Egzogami. 21. Kadının veya erkeğin birden fazla eşi olmasına ne ad verilir? A. Poligami, B. Monogami, C. Endogami, D. Egzogami, E. Patriyarki. 22. Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllere, kaynaklara ve imtiyazlara ulaşma çabalarına ne ad verilir? A. Toplumsal tabakalaşma, B. Toplumsal değişme, C. Toplumsal yapı, D. Kültürel farklılaşma, E. Toplumsal statü. 5. kaset, 2. yüzün sonu.